Ayrım 11. Yokuşta Yürüyen Adam, Şıhça Yavuz. Sayfa 122. Bir Başka Ara Rejim. 12 Eylül 1980. 12 Mart 1971'de gelen ara rejime ilişkin söylenenler 12 Eylül 1980 ara yönetimi içinde geçerlidir. İki ara yönetimde geliyorum diyerek yavaş yavaş geldi. Sonradan yayınlanan anılardan öğrendiğimize göre aslında bu ikincisinin temsilcileri biraz daha erken geleceklermiş. Bakmışlar ortam tam hazır değil. Bekleme odasında oyalanmışlar. Bu yeni ara rejim hakkında doğru bir tahlil yapılması, tabloda görülenlerin objektif olarak değerlendirilmesi için bu süreçte olanları satır başlarıyla anlatalım. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine Milli Güvenlik Konseyi kuruldu. Anayasa, siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve tüm sivil toplum örgütleri kapatıldı. Parti genel başkanları, yöneticileri, çok sayıda milletvekili tutuklandı, siyasi çalışmalar durduruldu. Konuşurken dinleyene, yazarken okura sayılar sevimli gelmez. Ama gün olur sayılar sağıra sesini duyurur. İyimserlere gerçeğin boyunu bosunu gösterir. Kalın kitapların anlatamadığını 3-5 sayı gözler önüne serer. Zaman olur sayılar niyetleri ortaya çıkarır. Sayılar sevimli olmasa da biz sayılardan yararlanacağız. 12 Eylül ara yönetiminin önderi aynı zamanda ressamdı. Anadolu ve Trakya'yı içine alan en büyük tablo ara yönetimde yapıldı. Tablonun ressamı şimdi Marmaris'in Armutalan beldesinde oturuyor. Bu ünlü ressamın tablosunu yakından, çok yakından görelim. 12 Eylül tablosu. Dipnot: bu sayılar Cumhuriyet Gazetesi 12 Eylül 2000 Nuri Sefa Erdem'in Haki Meclis sayfa 17 Cumhuriyet Kitap sayı 955'ten alındı. Bu ara rejim döneminde fişlenen kişi sayısı 1.683.000, gözaltına alınan 650.000, açılan dava sayısı 210.000, yargılanan kişi sayısı 230.000. Türk Ceza Kanunu'nun 141. 142. 163. maddelerinden yargılanan kişi sayısı 71.000. Sakıncalı görüldüğü için işten atılan kişi sayısı 30.000. Yurttaşlıktan çıkarılan kişi sayısı 14.000. Mülteci olarak yurt dışına giden kişi sayısı 30.000. Sakıncalı bulunarak yasaklanan film sayısı 937. Faaliyeti durdurulan dernek sayısı 23.677. İşine son verilen hakim, öğretmen, öğretim görevlisi 3854. 400 gazeteci için istenen hapis cezası 4000 yıl. Gazetecilere verilen hapis cezası 3315 yıl 6 ay. Cezaevine giren gazeteci sayısı 31. Gazetelerin yayın yapamadığı süre 300 gün. Bütün gazeteler için açılan dava sayısı 303. İmha edilen gazete ve dergi 39 ton. Cezaevinde yaşamını yitiren kişi sayısı 299, idamı istenenler 7000, idam cezası alan 517, askeri yargıtaycı onanan 124, idam edilen solcu 18, idam edilen sağcı 8, idam edilen ayrılıkçı 1, idam edilen adi suçlu 23, gözaltında kuşkulu ölüm 144, kurşunla öldürülen gazeteci sayısı 3, saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 300, açlık grevinde ölen 14, kaçarken vurulan 16, çatışmada öldürülen 95, doğal ölüm raporu 73, intihar eden 43, nedeni belirsiz ölüm 2, işkence sonucu ölen 171, toplam ölüm 383, yakılan kitap sayısı 132.000. 12 Eylül tablosunun ünlü ressamı meseleyi ele alış biçimiyle de ünlüdür. Bir gün Muş'a geldi, aldı mikrofonu eline, idamlar konusunda "Asmayıp da beslese miydik yani? Asmamız gerekiyor." dedikten sonra devam ediyordu. "Bunları idam etmeyip senelerce besleyeceğim. Buna gönlünüz razı olur mu netekim?" dedi. Bu arada 30 bin kişi yurt dışına gidiyor. 14 bin kişi mülteci olmak için başvuruyor. Kitaplar suç kanıtı sayılıyor, anayasaya geçici 15. maddeyi yazdırıyor, öte yandan anayasanın kabulüyle ayrıca seçim yapmaya gerek kalmaksızın cumhurbaşkanlığını elde ediyor. Bu tablonun ressamı şu sırada Armutlu'da elinde fırça tuvale bir şeyler çiziyor. Az bilinen resimleri kopya edip oyalanıyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen tablodan ve ressamından söz etmek zorunda kaldım. Bu biraz da yönetenlerin yönetilenlere reva gördüğü acılar ve zulümlerdir. Bu acılar, sızılar, yanlışlıklar, haksızlıklar, keyfilikler dünyanın gözü önünde yaşandı. Bu yılları siz de adliye koridorlarında, karakollarda, Ankara, Antalya, Çanakkale, Sağmalcılar ve İmralı cezaevlerinde geçirdiniz. Biliyorum, bunların bir bölümünü nereden nereye de yazdınız. Severek, ilgiyle okuduk. Sıra anlatmadıklarınızda. Ses kaydı önünüzde. Ah şu yasaklar. Yaşamım boyunca gizlilikten hoşlanmadım. Hep açık oldum. Sevmedim gizliliği. Ayıbım olmadığı için bir şey saklamadım. Ama 12 Mart ve 12 Eylül döneminde hep adım gizli işlerle, gizli örgütlerle anıldı. Yapılanların arkasında hep bir gizli örgüt arandı. İnsan olarak düşünme hakkına sahip olduğuma inandığım günden beri düşüncelerimi açıkladım. Ben Nazım Hikmet'in şiirlerini okumadan önce çoğu insan gibi onu vatan haini sanırdım. Öyle sandığım günlerde bunu yüksek sesle de söyledim. Solu, sosyalizmi, komünizmi bilmediğim yıllarda solcuya, sosyaliste, komüniste düşmandım. Gerek vatan haini, gerekse rejim düşmanlarının görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiğine inanırdım. Bunları da yüksek sesle söylerdim. Bu yüzden de beni kimse ayıplamadı. Sus, ne yapıyorsun demedi. Böyle söylersen suç olur diyen olmadı. Ama gün oldu, halk arasında yaygın biçimde söylenenlerin ne ölçüde doğru olduğunu öğrenmek için kitaplar karıştırdım. Sonra araştırdım. İç dünyamda oluşan nedir, niçin, nasıl sorularına yanıtlar aradım. Buldum da. Yanıtını en çok düşündüğüm soru da mezun olduğumuz enstitülere komünist yuvası denilmesiydi. Okudukça, tartıştıkça anladım ki tuzu kurular bu düzen böyle sürsün diye emeğiyle geçinenlerin örgütlenmesini tehlikeli görüp yasaklıyorlar. Örgüt kurmadan insanların kendi aralarında konuşmalarını da gizli örgüt sayıyorlar. Bu düpedüz, haydi hafifleterek söyleyeyim, köylü kurnazlığıdır. Bu yalnız bizde değil, hemen dünyanın her ülkesinde böyle olmuş. Düşüncenin açıklanması yasaklanmış. Dünya tarihi bizim tarihimiz düşüncelerini açıklayanların cezalandırılma tarihidir. Bizi yönetenler gibi düşünmek zorunda mıyız? Sonra bizi yönetenlere aşık olmak gibi bir yükümlülüğümüz mü var? İnsan dilediğine inanır, dilediğine inanmaz. Sonra insanoğlu tek başına yapamadığını ortaklaşa çalışarak yapmak isteyebilir. Bunun için örgütlenir, örgüt kurar. Bu uğurda çabalar, yönetimi bir biçimde ele geçirenler diyorlar ki, düşündüklerimi tekrarla, dediklerimi onayla, hazır ol. Bunları isteme hakkını nereden ve nasıl alıyorlar? Bir çıkar kavgasıdır yeryüzü ama insana çıkarının nerede olduğunun anlatılması bile yasaklanıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle gelmiş, böyle gitsin isteniyor. Buna karşı çıkan Aziz Nesin de böyle gelmiş, böyle gitmez dedi demesine de hiç rahat yüzü görmedi. Gizli örgüt öyküsü. Konudan uzaklaşmadan bu konudaki girişimimize, yani gizli örgüt öyküsüne gelelim. Seçimlerde iktidara talip partiler ya sermaye ya da emeği savunurlar. İkisi arkasında dolaşanlar da vardır. Yaşamını emeğiyle kazananlar sol, hayatını sermaye ile kazananlar sağ partilere sempatiyle bakarlar. Oy vermeler, parti seçimleri aslında bu ölçütlere göre biçimlenir, biçimlenmesi gerekir. Bunlar olması gerekenlerdir. Ama bu dünyada hiç de böyle olmuyor. Önce makul ve makbul olan bu görüşe göre emeği yüce değer kabul eden görüşün partisini kurmasına iktidarda bulunan siyasi partiler izin vermiyorlar. İzin verenler partinin gelişimini kısıtlayıcı yasal engeller koyuyorlar. Tanıtım, propaganda olanakları tanımıyor. Seçim yarışına eşit haklarla, eşit olanaklarla katılımı engelleniyor. Emeğin partisinin güçlenmesinin önüne zorluklar çıkarılıyor. Hasılı denizde kum, suda balık kadar çok olanlar susturuluyor. Emek, emeğin yüce değer sayıldığı partiler komünist partilerdir. Bu partilerin kuruluşuna, örgütlenmesine izin verilmeyen ülkelerde sağcı olmayan partiler bir biçimde suçlandı, suçlanıyor. Bu görüşe yakın olanların birliktelikleri, söyleşileri, aralarında var olan düşünsel yakınlıklar gizli örgüt suçu sayılıp cezalandırılıyor. Bu durumu içine sindiremeyen çok sayıda aydınla Ankara'da, İstanbul'da görüştüm. Gizli örgütün gizliliği sebebiyle suç sayılmasının önüne geçmek amacıyla İstanbul'da yayınlanan Katkı dergisinde bir araya gelerek Türkiye Komünist Partisi tüzük ve programı hazırlandı. Ayrıca bir kuruluş bildirgesi kaleme alındı. Ankara'da, İstanbul'da bu olaya sıcak bakanlarla ön görüşmeler yapıldı. Öbür partilerin kuruluşunda izlenen prosedüre uyarak başvuru yapmayı planladık. Planımızı da uyguladık. Profesör Doktor Turan Güneş'i ziyaret ettik. "Kurun, kurun, bize komünist diyenlere yanlışınız var der, sizi gösteririz," dedi. Öbürleri de benzer cümleler kurdular. Tam girişimde bulunacağımız sırada yayınlanmış bulunan tüzük, program ve kuruluş bildirisi resmi makamlarca suç sayılıp kovuşturma açıldı. Yine gizli örgüt suçlamasıyla karşılaştık. Yargılama başlıyor. Konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı iki iddianame düzenledi. Birinde sanıkların yayın yoluyla komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, diğer iddianame ile bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üstünde tahakküm tesis etme iddiasıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Her iki mahkeme dava konularının Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyaları İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na gönderdiler. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası 2 numaralı askeri mahkemeye, 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyası ise 3 numaralı askeri mahkemeye düştü. 3 numaralı askeri mahkeme birleştirme kararı vererek dosyayı 2 numaralı askeri mahkemeye gönderdi. Duruşma başladı. İddianame okundu, savunmamız soruldu. Önceden hazırlanmış, imzalanmış, dergide yayınlanmış olan bildiriyi mahkemeye sunduk. Sanıyorum bir iki duruşmada hazır bulunduk. Vekillerimiz duruşmadan vareste tutulmamızı istediler. Mahkeme kabul etti. Bizi temsilen vekillerimiz düzenli olarak yargılamada hazır bulunup gereğini yaptılar. Ben kendi hesabıma avukat Bilgin Dinç'e insan olarak, vekilim olarak, yalnız yargılama aşamasında değil, infaz aşamasında da beni yalnız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 lira almadığı halde vergi kaçırmış olmamak için tarife üzerinden makbuz kesip vergisini ödediğini de biliyorum. Yalnız Bilgin Dinç değil, o dönemde siyasi davaların vekilliğini yapanların çoğu aydın olmanın gereğini fazlasıyla yerine getirdiler. Gereği düşünüldü. Sanıkların müşterek düşünce ve karar birliği içinde Türkiye Komünist Partisi'ni kurmaya tevessül etmek suçundan eylemlerine uyan TCK'nın 141'e 1. maddesi gereğince 8'er yıl ağır hapislerine, TCK'nın 173. son maddesi gereğince sanık Ali Ergun Güran'ın Sivas'ta, Mahmut Açıksöz'ün Maraş ilinde, Musa Uysal'ın Amasya ilinde, Ferda Aykan'ın Trabzon ilinde, Orhan Selen'in Çankırı ilinde ikamete memur edilerek 3'er yıl genel gözetim altında bulundurulmalarına, bütün sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 31. ve 33. maddeleri hükümlerinin tatbikine, suça konu tüzük ve kuruluş bildirisinin yayımlandığı Katkı dergisinin 36. sayısının zor alımına, gizli bir cemiyetin kurulmasına tevessül edilmesini suç kabul etmiştir. Sanıklar bu anlamda bir cemiyet kurmayı aralarında kararlaştırmışlar, hatta tüzüğünü bile hazırlamışlar. Böylece kendilerini de adını açıkça kabul ve belirttikleri yasanın yasaklamış olduğu komünist bir partiyi kurmaya açıkça ve kesin olarak tevessül etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Dernekler Kanunu'nun insan hak ve hürriyetlerine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez temel hükümlerine uygun düşmeyen ve komünist ismini taşıyan siyasi parti ve derneklerin kurulmasına cevaz vermediği gibi, buna paralel olarak Ceza Kanunu da bu amaçla ve bu isim altında kurulan veya kurulmaya tevessül edilen cemiyetleri suç olarak kabul etmiş bulunduğundan. Sanıklar Ali Ergun Güran, Süleyman Mızrak, Mahmut Açıksöz, Musa Uysal, Ferda Aykan ve Orhan Selen'in tutuklanmalarına, haklarında yeteri kadar gıyabi tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına, İddia makamının talebine uygun Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar bütün sanıkların yokluğunda, sanıklardan Ali Ergun Güran vekili avukat Ali ile sanık Musa Uysal vekili avukat Bilgin İnanç ve Ferda Aykan vekili avukat Asım Alptürk'ün yüzlerine karşı açıktan okunup anlatıldı. 18-11-1983. Meraklılar için belki açıklamakta yarar vardır. Sıkı Yönetim Komutanlığı İkinoğlu Askeri Mahkemesi'nin verdiği karar askeri yargıtayca onandı. Partinin kurucuları kimlerdi? Türkiye Komünist Partisi kurucuları 1. Ali Ergün Güran, Mehmet Orhanoğlu 1940 doğumlu, 2. Mehmet Açıksöz, Alioğlu 1945 doğumlu, 3. Süleyman Mızrak, Dervişoğlu 1946 doğumlu, 4. Ferda Aykan, Haliloğlu 1946 doğumlu, 5. Musa Uysal, Mehmetoğlu 1926 doğumlu, 6. Orhan Selen, Fahrettinoğlu 1943 doğumlu. Kararın kesinleştiği günlerde Antalya'daydım. Kısa bir süre Antalya'da kaldım ve Çanakkale cezaevine gönderildim. Oradan İstanbul'a Sağmalcılar cezaevine, izleyen günlerde İmralı yarı açık cezaevinde süremi doldurdum. Bu sürede yaşadıklarımı nereden nereye kitabımda anlattım. Ayrıntılar o kitaptadır. Nereden nereye de olmayanları isterseniz burada konuşalım. Cezaevinde komün hayatı yaşadınız mı? Soruyu anladım. Karar kesinleştiği sırada ben Antalya'daydım. İnfaz için aranıyordum. Kısa bir süre Antalya'da alıkoydular. Hemen Çanakkale cezaevine gönderildim. Dördüncü koğuşa verdiler. Bulunduğum koğuşta eskiden tanıdığım Töbder davasının hükümlülerinden İsmet Yalçınkaya, Haşim Çiçek, İbrahim İşyar'dan oluşan bir komündeydim. Aslında siz cezaevindeyken bu kurduğunuz partinin doğasına uygun olarak komün hayatı düzeni içinde, bireyciliğe sırt dönüp ortak bir sofrada, ideolojinin öngördüğü biçimde mi yaşadınız diyorsunuz. Hükümler arasında olan Orhan Selen Bursa cezaevindeydi. Bir arkadaşımız yargılama sırasında ve sonrasında yurt dışındaydı. Hükümlü Ferda Aykan, Ali Ergin Güran, Mahmut Açıksöz benden sonra Çanakkale cezaevine getirildiler. Bunlar gelmeden ben bir komündeydim. Bununla önce gelselerdi onlarla aynı komünde olurdum anlamı çıkmasın. Suç ortaklarım Çanakkale cezaevine geldikten sonra bir tedirginlik yaşayarak 13 sayfalık dilekçe hazırlayıp cezaevi şartlarında rahat olamadıklarını, tahliye edilmeleri halinde ayrıntılı itirafta bulunacaklarını cezaevi müdürlüğü aracılığıyla ilgili makamlara göndermişler. Dilekçe başlangıçta koğuştakilerden saklandı. Sonra dilekçenin alındı belgesinin gelmesi üzerine durum ortaya çıktı. O tarihte Nokta Dergisi haber olarak bunu yayınladı. İlgili makamlar dilekçedeki şark kurnazlığını görüp değerlendirmeye bile almadılar. Hapishanede bir günlük yaşam. Cezaevindeki mahkumları kabaca siyasi ve siyasi olmayan mahkumlar olarak ayırmak gerekir. Genelde adi suçlu ve siyasi suçlu ayrımı yapılır ama ben böyle bir ayrımı incitici buluyorum. Siyasi olmayan mahkumların cezaevi hayatı sınıflı toplum yaşayışıdır. Dışarısı gibi içeride de ezen ezilen vardır. Bunların kaldığı koğuşlarda kıdemli ağır hapis mahkumu yahut varsıllığı veya lider özelliğiyle dikkat çeken birisi koğuş ağası olur. Aha koğuşun düzenini sağlar, cezaevi yönetimine karşı koğuşu temsil eder. Gerektiğinde ihtiyaçları saptar ve sipariş verir. Gideri koğuştan toplar veya karşılar. Koğuş içinde disiplini sağlar. Çıkması muhtemel sorunlar için önleyici tedbir alır. Ekonomik bakımdan çok zayıf olanlar koğuş ağasının hizmetine girer, ayak işlerine bakar. Ayak işleri gelgit, çay kahve, bulaşık işleridir. Çok yoksullar cezaevine girince özgürlüklerinin bir bölümünü, koğuş ağasının hizmetine girince de geriye kalanını yitirirler. Siyasi mahkumlar koğuşunda ilişkiler eşitlik esasına göre yürür. Koğuş ağası yerine koğuş temsilcisi vardır. Temsilci genelde eğilim tespitine göre seçilir. Temsilci koğuştakilere sorarak ihtiyaç listesi hazırlar. Bu tür koğuşlarda harcamaya katılma ekonomik duruma göre gizlilik içinde yürütülür. Asla varsıllığa dayalı bir anlayışa izin verilmez. Kitap okuma saatlerinde kimse kimseyi rahatsız etmez. Dışarıdan, ziyaretçilerden gelen yiyecekler ortaktır. Her ikisinde de koğuş içinde ve koğuşlar arasında konuk kabul günleri olur. Konuk geleceği zaman çay demlenir, yanında ne ikram edilecekse hazır edilir. Ev sahibi durumunda olanlar konuğunu, ya konuklarını ayakta karşılar buyur eder, hoşbeşten sonra sohbet başlar. Bir süre sonra servis yapılır, ayrılırken de uğurlama merasimi olur. Hapishanede bireye ilişkin gözlemleriniz neler? Hükümlüler arasında demirbaş söyleşi konusu dertleşme, dava ile ilgili konular ve af beklentisidir. Genelde tutuklular mahkumlar olup bitenlerden kendilerini suçlu bulmazlar. Bu bir ölçüde de normaldir. Savcı suçluyor, yargıç hüküm veriyor. Birey cezaevinde gece kendisiyle baş başa kalıyor. Birey kendisini suçlayan ve hüküm veren arasında görüyor. Birey ayrıca neden kendisini suçlasın? Bu beklenmemelidir de. O zaman kişinin dengeleri bozulur. Bu yüzden sanıklar genelde olup bitenlerden cahilliği sorumlu tutarlar. İnsana yapışan bu sıfat denge sağlayıcı ve koruyuculuk görevi yapar. Cezaevinde yaşadığım bir durumdan hareketle bunu anlatmak daha kolay olur. Günün birinde hükümlerden birine yaklaştım, konuşuyoruz. Mahkumiyetinin nedenini sordum, başladı anlatmaya. Bahçem susuzluktan kurumuştu. Akarsuyu bahçeme çevirip sulamaya başladım. Biraz sonra su kesildi. Neden kesildi diye ark boyu yürüdüm. Baktım üç kişi su başında oturmuşlar, adeta beni bekliyorlar. Yanlarına yaklaştım. Bahçemdeki ağaçlar kuruyor, onları suluyordum dedim. Gülerek kurursa kurusun bize ne dediler. Üçü birden bana saldırınca ben de korkutmak için bıçak çektim. Elimdeki bıçak uzadı gitti, adamın kalbine girdi. Aynen böyle oldu. Ben bir şey yapmadım. Bıçak uzadı gitti, adamın kalbine saplandı. Buraya açık cezaevi olan Bozcaada'dan geldiğini bildiğim birine neden geldiğini sordum. Yarı açık cezaevi olan Bozcaada'dan baraj bekçisiydim. Bir pazar günü adada ormanda yangın çıktı. Ormanı yakanı arıyorlar. Benden orman tarafına gidenlerin listesini istediler. Ben de yazdım verdim. Akşam yoklamada ormana giden çıksın demişler. Adamın listede adı var, yoklamada kendisi yok. Şüphe adam üstünde yoğunlaştı. Hakkında iddianame düzenlenip yargılaması başladı. Kasıt yok ama yangına sebebiyet veren adam olduğu ortaya çıktı. Görevli olduğum baraj kulübesine adam geldi. Belli ki niyeti iyi değil. Elinde demir çubukla bana saldırmaya başladı. Kulübeye girip kapıyı içeriden kilitledim. Pencere camını kırarak içeri girdi. Elindeki demir çubuğu başıma indirirken başımı çevirdim. Olay yerinden bıçağı alarak kaçtı. Adam arkamdan yetişince elimdeki bıçağı sallamaya başladım. Bıçak gitti, adamın kalbine girdi. Bıçak uzadı gitti mi dedim. Gayet sakin bir tavır içinde, evet evet uzadı gitti bıçak, kalbine girdi dedi. İlkinde uzayıp giden bıçak cezası bitmesine az bir süre kalıp yarı açık cezaevinden tahliye olacağı sırada ikinci kez uzayıp bir başka kalbe girmiş. Niyet öldürmek filan değil ama eldeki bıçak uzayıp gidip kalbe saplanıyor ve adam ölüyor. Korkut ile canavarı ile birlikte kaldınız değil mi? Evet, basında uzun zaman Korkut eli canavarı diye bilinen hükümlü ile beraberliğimiz oldu. Hakkımda verilen hüküm onaylanınca koğuş değişikliği yapıldı. Koğuş girişinde beni Şükrü Bey diye duruşu, bakışı ile kibar, güven verici biri karşıladı. Mahkumların da saygınlığını kazanmış biri. O konuşurken herkes susuyor, saygı ile dinliyorlar, efendice cevap veriyorlar. Şükrü Bey sabahları herkese günaydın efendim diyor. Koğuşa yeni geldiğim için hamam gününü sordum. Hamamdan yeni geldik, 10 gün sonra dediler. Bu saygın kibar adam cezaevinin berberiymiş. Sabah gidiyor, saat 15'te koğuşa dönüyor. Şükrü Bey o gün ısıtılmış 2 teneke su ile döndü. Gitti banyoya bıraktı, beni de buyur etti. Haydi bakalım hocam, bir güzel banyonu yap dedi. Banyodan sonra gözlerim Şükrü Bey'i aradı buldu. Kazım Ağa ile volta atıyorlar. Yanlarına yaklaştım, selam verdim. Beni şöyle bir süzdü. Hah şöyle hocam, rahat ol ki voltayı kıvrak atalım dedi. Devamlı af var diyorlar ama af sözü hapishanede hiç eksik olmaz. Çıkıyor deseler 1 yıl sürer. Ben idamlık olduğum için bugün yarın kararım tasdik olur. Çok sürmez, infaz ederler dedi. Beni bir merak sardı. Bu kadar ince, kibar insan hangi idamlık suçu işler diye gözüne baktım. Ben dedi Şükrü Usta, gördüğün Şükrü Usta değilim. Ben Korkut eli canavarıyım. Ben Şükrü Usta'nın gözüne bakıyordum. Öyküsünü anlatmaya başladı. Ben başka köyden bu köye iç güvey geldim. Bir yuva kurdum. Çocuklarım oldu, halim vaktim de yerindeydi. Çiftçilik yapıyordum. Aynı zamanda pehlivandım. Köyde benim bir baldızım vardı. Mikrop mu mikroptu. Bütün köyü birbirine takardı. Benim karıyla kavga etmişler. Öyle şeyler söylemiş ki tepem attı. Gittim önce onu vurdum. Bir mikrop temizlendi. Oldu olacak, şu köydeki mikropları da temizleyeyim de köy kurtulsun dedim. Böylece 6 kişiyi vurdum. 7. kişi tarlada çift sürüyormuş. Tarlaya gittim. Adam beni görünce iyi niyetli gelmediğimi anladı, kaçsa kurtulamayacak. Çift sürmeyi bıraktı. Oo Şükrü Pehlivan, iyi ettin geldiğine, öküzler yoruldu. Onlar dinlensin, biz de birer sigara yakalım dedi. Sen sigarayı öbür dünyada yakarsın, orada Kevser şarabı da içersin dedim. Tüfeği doğrulttum, yalvardı ama gözünün yaşına bakmadım. Sonra doğup büyüdüğüm kendi köyüme doğru yürümeye başladım. Nasıl olsa beni idam ederler. Bizim köydeki mikropları da temizleyeyim, rahat etsin şu köylüler dedim. Yolda ağabeyimle karşılaştık, o da bana geliyormuş. Beni görünce halimi beğenmemiş olacak ki, hayrola Şükrü bu ne hal dedi. Olanları olduğu gibi anlattım. Bizim köydeki mikropları da temizleyeyim de onlar da rahat etsinler. İdam ederlerse ondan sonra idam etsinler dedim. Ağabeyim bana darıldı. Ula oğlum, mikrop öldürmeyle biter mi? Biri ölür ikisi doğar dedi. Ne olacak şimdi öldürdüğün adamların çoluğu çocuğu deyince ilk pişmanlığım o zaman başladı. İşte böylece Korkut Eli canavarı olduk. Beni bana bıraksalar ben karıncayı bile incitemezdim dedi. Geçenlerde Savcı Bey bir arkadaşı ile cezaevine gelince usta bir berber olduğumu, tıraş olabileceğini söyleyince adam geldi koltuğa oturdu. Sakalını sabunlayıp adamın bir yüzünü tıraş ederken savcı beni ona Korkut Eli canavarı olarak tanıtıyordu. Adamın sağ yüzünün sakal tıraşı bitti, öbür sabunlu yüzüne başlamadan adam yüzü sabunlu olarak hemen kalktı gitti. Korkut Eli canavarı deyince adamın aklına kim bilir neler geldiyse benden uzaklaştı.
11. Ayrımın sonu. Sayfa 135.